muhabbet tadı ile, Resul'ün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kâbe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Zerrece kalmadı kalbimde hile, sıdk ile girmişim ben hak yola, Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin onda, sevgisi gönülde, muhabbeti canda, yarın mahşer gününde, ulu divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, onda kabul olur bizim duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde hem gönüllerde, ağlaya ağlaya gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni.
Gül Resul'e, onun güzel ümmetine ve şu anda bizi dinleyen kardeşlerimize de selam olsun efendim. Hoş geldik. İnşallah hoşluklar getiririz gönül dünyanıza.
Evet, ben de kıymetli dinleyenlerimizi gönülden selamlarım. İrfan Burcu'nda şiir sohbetimizde bugün daha çok Bestami hocamızı dinleyeceğiz. Onun Gül İncitme Gönül adlı şiir kitabına tekrar düzenli olarak başlayacağız. Ayrıca her programımızda, sohbetimize sizlerle hayatımıza faydalar getireceğini, bir hikmet penceresi açacağını ümit ettiğimiz hikayeler paylaşacağız inşallah. Hepimiz için hocam faydalı olsun.
İnşallah.
Sizin Bestami hocam, muhterem hocam, programa başlamadan önce hakkınızda hayırlı bir haber aldık.
Elhamdülillah.
Nedir?
Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Danışma Kurulu üyeliğine seçildiğimiz haberi geldi. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları konusunda danışmanlık yapmaya çalışacağız. Çocuklarımıza daha güzel, daha faydalı eserlerin sunulması konusunda tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız.
Hayırlı uğurlu olsun hocam.
Allah razı olsun.
Peki nasıl bir vazife olacak bu? Neler yapacaksınız?
Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kitapları
Size mi danışacaklar?
Yayınlamadan da olur. Nasıl, hangi türde, hangi konularda?
Projelendirme aşamasında
da fikrimiz alınacak ve yayın safhasında da görüşlerimize başvurulacak. Böyle bir katkıda bulunacağız. İşte yıllardan beri oluşturduğumuz tecrübemizi o sahada çocuklarımıza, ki dünya bir ağaç olsaydı çiçeği çocuklar olurdu. Dünyamızın çiçeğidir çocuklar, gönlümüzün çiçeğidir, geleceğimizin çiçeğidir. Onlara ne kadar emek versek azdır doğrusu. Bu sorumluluk gerektiren bir görevde olduğuna düşünüyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz.
Evet hocam, Allah muvaffak kılsın.
Amin cümlemize.
40 kişisiniz herhalde, değil
40
mi?
40 kişi. Evet. Olacağız.
Peki. Gülü İncitme Gönül adlı kitabınız şu an ikinci baskı yaptı bildiğim kadarıyla.
Elhamdülillah, bu güzel bir gelişme oldu bir şiir kitabı için. Hatta geçen salı günü Türkiye Yazarlar Birliği'nde şiir günleri vardı. Orada programa katıldık. Bir arkadaş dedi ki işte şiir ilgi görmüyor. 5000 basan şiir kitabı azdır dedi. Programdan sonra ona dedim ki Mevla'nın lütuf ve keremiyle sadece bir kitabımız, yani şu şimdi Sevda Yürüsün kitabı 5000 baskı yaptı. Bu Gülü İncitme Gönül'de daha şanslı diyelim.
Bahtı açık bu kitap.
Bahtı açık diyelim. Evet. İlk baskısını 1500 yaptı. Şiir kitapları genelde 1000 basılır. 1500 baskı yaptı. 9 ayda bitti. İkinci baskıyı da yayın evi 2000 yaptı. İnşallah o da okuyuculara ulaşır. Gönüllerde bir güzellik oluşturur. Hani bizi sevindiren yönü baskı yapmasından ziyade öyle somut kitap olarak baskı yapması değil. Ne kadar baskı yaparsa o kadar güzel insanlara ulaşıyor.
Evet.
O yönü bizi sevindiriyor. Doğrusu şiir adına da seviniyorum.
Şimdi ben burada şunu ifade etmek isterim. Öncelikle kıymetli dinleyenlerimiz, Bestam Yazgan'ın Gülü İncitme Gönül adlı irfan şiirlerinden oluşan şiir kitabı Pınar Yayınları'ndan çıktı. Bir sene oldu mu hocam?
İşte 9 ay, bir hemen hemen bir yıla yaklaştı.
Bir sene önce çıktı. Şimdi şiirlerin bir kısmı, biz de okuyoruz şiir. Gerçekten şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben yaptığım şiir okumalarında. Biraz bazı şiirler şairin kendi duygu dünyasını yansıttığından dolayı bir okur olarak kendimi zaman zaman o şiir kitabında bulamıyorum. Düşünce çatışması da oluyor. Yani evet. Benim aşka yüklediğim anlamda onun aşk tanımı farklı olabiliyor, telakkesi başka olabiliyor vesaire. Bu tür farklılıklardan dolayı bir şey yapamıyoruz, o şiirle bütünleşemiyoruz dolayısıyla. Fakat bazı şairlerin şiirleri gerçekten onların tebliğ metodu olarak kullandıkları ve onu okuduğunuzda, o şiiri okuduğunuzda yani bir sohbet, vaaz dinlemiş gibi ama bunu edebi bir lisan ile dinlemiş gibi oluyor. Bu şiir kitabında Allah sevgisine yönelik, hamd etmeye yönelik, şükretmeye yönelik, tevhid, kelime-i tevhide yönelik, peygamber muhabbetine yönelik birçok şiirler vardır. Ve hakikaten bu tür duyguların dilini şiirde iyi yakalıyor şairler. Dolayısıyla zaten şiir için sevginin en nazik dili demek mümkündür, değil mi Bestami?
Evet, damıtılmış
hocam?
Dil
damıtılmış
diyorum ben.
Dil diyorsunuz.
Edebiyatının damıtılmış hali şiir oluyor. Evet. Veya edebiyat bahçesinin en güzel çiçeği diyorum şiir için. Ama başkaları da hikayeye der, romana der, fikir kitaplarına der. Onlara da saygı duyuyorum efendim.
Evet. Peki Bestami hocam, sizin kitabınızdan bir şiirle başlayalım isterseniz.
Birinci şiirle başlayalım. Bir şiirle değil de istersen.
Peki, öyle yapalım.
Senin sevgin. Bir damlası düşse deryalar taşar. Senin sevgin bize yeter Allah'ım. Muhabbet dalgası çağları aşar. Senin sevgin bize yeter Allah'ım. rahmetinle bahar gelir aleme, hayretinden bir hal olur kaleme, sevincinden kanatlanır kelime. Senin sevgin bize yeter Allah'ım. Aşkınla şakıyan dil eyle bizi, keremine layık kul eyle bizi, cennet bahçesinde gül eyle bizi. Senin sevgin bize yeter Allah'ım. Yüce Mevlam, halimizi bilirsin. Biz yürüsek sen koşarak gelirsin. Has kulların arasına alırsın. Senin sevgin bize yeter Allah'ım.
Evet, Allah'ın rızasını arayan ve Allah'ın rızasıyla, yani rıdvan ile mutmain olan bir gönlün şiiri gibi bu.
İnşallah.
Çünkü hiçbir şey istemiyorum. Üzerimdeki tüm nimetler, güzellikler senin lütfundur. Bana senin sevgin gerek ve senin sevgin de kafidir.
Gerçekten de yani... Nasıl bahar geldiğinde ağaçlar çiçek açarsa, bir gönülde de Allah sevgisi olursa ora çiçek bahçesine döner. Orada peygamber sevgisi de olur, insan sevgisi de olur, tabiat sevgisi de olur. Bütün güzellikler orada çiçek açar. Yani nasıl ki bir ateş önce kıvılcımla yanarsa, bu Allah sevgisi yüreğimize cemre gibi düştüğü zaman yüreğimiz bahar olur. Hayatımız bahar olur. Ve onun bir damlası düşse rahmetinin, sevgisinin bütün dünyaya yeter. Kalbimize de haydi haydiye yeter diye düşünüyorum. Demin dediğim gibi nasıl aleme bahar cemreyle gelirse, hayata da bahar Mevlamızın sevgisiyle gelir. Ve onun sevgisini kazandığımız zaman zaten cennet bahçesinde gül eyle bizi diyoruz ya, o da kendiliğinden gerçekleşir. Ve Yüce Mevlam, rahmeti keremi büyüktür, biz yürüsek o bize koşarak gelir. Asıl olan da doğrusu bu hayatta Mehmet Akif Bey, yani şu mevkiye gelmek, şu makama gelmek, şöyle zengin olmak, bunlar helalinden olursa iyi güzel şeylerdir. Ama asıl olan Allah'a kul olmaktır. Birinci önceliğimiz budur. Bunu önceleyip ondan sonra diğerler olursa da şükrümüzü artırırız. Fakat ilk hedefin ne olduğunu unutmamak gerekir. Allah bizleri kendisine kul olmamız için yaratmıştır.
Evet.
Bunu bilelim.
Sevgi içimizde asil bir duygu ve bu duygunun bir istikameti, bir başka ifadeyle bir ahlakı var. Yani İslam'da sevgi duygusu için deniyor ki, sevdiğini, işte sizin selamlama şiirinizde her program başında söylediğiniz gibi, Allah için sevmek, ölçülü sevmek,
evet,
sevdiğine sevdiğini söylemek gibi. Bir de Allah'ı sevdiğini iddia eden insanların bu sevgilerini ispat etmesi gerekiyor. Bunun da özellikle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şöyle bir ayet-i kerimesi var. Eğer Allah sevdiğini söylüyorsanız, Peygamberimiz atfen, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin diye. Bir nevi Resulullah'a tabi olmanın Allah sevgisine ancak böyle ulaşabileceğimizi ifade eden bir ayet.
Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden evladır derler ya. Evet, dilimizle sevdiğimizi söyleyeceğiz ama halimiz de, davranışımız da Allah'ı sevdiğimizi göstermiş olacak.
Evet.
Yoksa dilde söylemek de güzeldir de, zaten önce dilde söylenir, sonra kalbe yerleştirirsin, sonra davranış haline getiririz. Mümkün olduğu kadar halimizle de Mevla'yı sevdiğimiz belli olmalı. Tabi Mevlamızı sevmemizin bir belirtisi de onun peygamberini aleyhissalatı sevmektir. Efendimiz'i, çünkü biz Allah'ımızı Efendimiz aleyhisselamla öğrendik. Onun getirdiği Kur'an'la öğrendik. Onun anlattıklarıyla öğrendik. Onun için de Mevlamıza hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz gibi birini bize gönderdiği için.
Evet. Hocam, ben Yüce Allah'ın bir kimseyi sevdiğini nereden anlıyorum biraz, biliyor musunuz? Tabii bu bilinemez yani. Mümkün değil, bunu bilmiyoruz ama. Bazı insanlar var. Defalarca tecrübe etmişim. Gönüllerde onlara karşı bir muhabbet bırakılıyor.
Evet.
Yani tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz belki çok yakinen. Şimdi aslında sevmek şöyle gelişen bir şey. Bir insanı tanırsınız. Tanıdıktan sonra onun iyiliğini görürsünüz. Buna şahit olursunuz. Bu insan zararsız dersiniz. Kötülüğü yok dersiniz. Ve ona muhabbet beslersiniz. Onun için hatta derler ki, muhabbetullah marifetullah'tan sonra gelir diye. Yani Allah'ı tanırsınız, onun yüceliğini, kudretini görürsünüz ve onu seversiniz diye. Fakat bazı insanlarla hani birebir ticaret yapmadan, yolculuk yapmadan, beraber kalmadan, birçok paylaşımda bulunmadan kalbimize istemsiz bir muhabbet bırakılıyor. Ben bu tür iç temayüllerimizin bir delil olduğunu, ki o insanın Allah tarafından sevildiğine bir işaret olduğunu düşünüyorum.
Allah severse
sevdiriyor.
Evet. Yani doğrudur. Sevgi böyle yapmacıklıkla, işte ben kendimi sevdireyim diye gayret etmekle olacak bir iş değil. Gönülden gelen bir duygu. Onun için biraz önce dediniz ya, bazı şiirler beni etkiliyor diye. Aslında şiiri ağzınla söylersen kulaktan algılanır. Yürekten söylersen yürekten algılanır. İnsanların birbirini sevmesi de öyle. Allah sevdiriyor abi. Sevgiyi yaratan da Allah. Mesela evlenen insanlar hiç birbirini tanımıyor. Sonra birbirlerini bayağı seviyorlar. Allah sevdiriyor.
Öyle bir vaadi de var zaten.
Tabii.
Şimdi bu görücü usulü evlenmeyi genelde bu modern zamanlarda yadırgıyorlar ama yaşanmışlar şunu gösteriyor. Evlilik öncesinde beraberlikler yaşayan insanlar evlendiğinde çok da mutlu olamıyorlar doğrusu. Uzun vadeli olmuyor mutlulukları. Ama görücü usulü tabii şöyle. Bir dikkat üzere yapılan görücü usulünden bahsediyoruz.
Tabii.
Böyle insanlar, ben birkaç arkadaşım da var. Çok mutlular.
Bir yani, arkadaşınız da acizane. 40. yıldayız.
Evet.
Elhamdülillah. Görücü usulüyle evlendik.
Ya ben sizin çok mutlu olduğunuzu biliyorum.
Rahmetli annem işte gider gelirdi. Sorardım anne nasıl diye, o anlatırdı. Oğlum kaşı şöyle, gözü şöyle, işte parmakları şöyle filan diye. Hatta bir de latife olsun kıymetli dinleyicilerimize bir şey. Şöyle dedi rahmetli annem. Oğlum bıyıkları var derdi. Bıyıklı kızlar güzel olur derdi.
Evet.
Dolayısıyla görücü usulü de güzeldir.
Hocam 40 yıl mı oldu evleneli?
Elhamdülillah 40 yıl oldu.
Yani siz yaşlı bir insan değilsiniz de genelde uzun tecrübeli olan insanlara şunları soruyorum. Ne anladınız bu 40 yıldan evlilik için?
Yani güzel bir şey. Allah'ın, öğrencilerime de söylüyorum. Vakti zamanı geldiğinde, iş güç sahibi olduğunuzda hiç beklemeden evleniniz. Yemeye, içmeye, havaya, suya nasıl ihtiyacımız varsa evliliğe de öyle ihtiyacımız var. Öyle yaratılmışız.
Fıtratımız böyle.
Fıtratımız bu.
Evet.
Dolayısıyla kariyeriniz bariyeriniz olmasın diyorum.
Oh, güzel.
Belli bir yaşa geldikten sonra kızlara yöneliyorum önce. Onlara diyorum ki evladım, her kızın bir ışıltılı dönemi var. 25, 26, 27, 30'a geldin mi ışıltıyı kaybedersin. Erkekler de öyle. Onunla bir ışıltılı dönem var. İşte bu dönemde evleneceksin. Yoksa sen kimseyi beğenmezsin. İşin garibi kimse de seni beğenmez. Öyle durursun.
Hocam benim bir tanıdığım vardı. İşte dediğiniz sebeple kimseyi beğenmeyerek yıllarca evlenmedi. 40-50 yaşlarına geldi.
Ondan sonra,
sonra ne oldu biliyor musunuz? Birkaç çocuklu bir kadınla evlenmek zorunda kaldı.
İyi etmiş, gene akıllanmış. İyi, hatadan dönmüş yani.
Evet.
Dolayısıyla bu da Allah'ın bir nimetidir. Evet, 40 yılım çok güzel geçti elhamdülillah. Yalnız ben biraz erken, yani 17,5 yaşındaydım evlendiğimde. Bu da biraz erken. Onu da söyleyeyim. Yani eşim de çocuk gibiydi. Ben de çocuk gibiyim. Bir de evlendik. Hemen üniversiteye kazandım. Erzurum'a gittik. Orada ev tuttuk. Hanımla ikimiz. Yanımızda büyük de yok. Bu biraz zorluklar ortaya çıkardı ama iş güç sahibi olduktan sonra diyelim 25 gibi. Neyse, ne zaman iş güç sahibi olursa hemen evlendirmek gerekir. Güzel oluyor. Er yanan ocakta köz bulunur. Kül bulunur. Böyle.
Evet.
Çağlar aşan sevgili. Her gece özlemin yağdı gönlüme. Yıldızlar gözyaşı sağdı gönlüme. Sevgin güneş gibi doğdu gönlüme. Muhabbetle dolup taştım ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul. Hüzünlü dağların hali kalmadı. Nehirlerin hiç mecali kalmadı. Dünyanın tutacak dalı kalmadı. Kur'an'ın yoluna düştüm ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul. Hicran ateşiyle yanıp kavruldum. Vahalarda kumlar gibi savruldum. Gül dalına tutunarak doğruldum. Aşkınla çağları açtım ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul. Adına hayrandır sema ve zemin. Salat sana, selam sana el emin. Mevlamızın rahmeten lil alemin. Muştusuyla öyle coştum ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul. Hasretinle yüreğimi dağladım. Kâbe'yle diz dize verip ağladım. Senin gül yüzüne ümit bağladım. Ne yanıldım ne de şaştım ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul. Bir ömür peşinden koştum ey Resul.
Özgürlük menşurum kanatlarımdır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende. Hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim. Ordum, emirim ve otağım sensin. Mehmet Akif İnan'ın Sensin adlı şiiri.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Bestami Hocam, Müslüman şairlere, mümin şairlere en çok yakışan şiirlerden bir tanesi münacat, sonra da naattır.
Evet.
Ve bizim edebiyat geleneğimizde şiir kitaplarımız genellikle münacat ve naatlarla başlar. gördüğüm kadarıyla siz de bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Evet. Bu incelikle donatmışsınız şiir kitabınızı. Senin sevginle birinci bölümde başladık programa. İlk şiiriniz oydu. Bu konuda birkaç şey söylemek ister misiniz?
Yani Mevlamız bize her nimeti vermiş. En güzel olan Mevlamızdır. Ondan sonra en güzel olan Efendimiz Aleyhisselam'dır. Biz şiirimizle ya ne Mevlamıza ne Efendimiz Aleyhisselam'a bir güzellik katamayız. Onları şiirimize konu edersek şiirimizi güzelleştirmiş oluruz.
Doğru.
Böyle bakıyorum. İşte birinci bölümde bahsettik. Kalbimizde Allah sevgisi, peygamber sevgisi olursa kalbimizi güzelleştirmiş oluruz. Davranışlarımıza yansırsa bu, davranışlarımızı güzelleştirmiş oluruz. Dolayısıyla dünyada hala yaşayan, etkili olan sanat eserlerine bakın. Şiir, edebiyat, heykel, resim, hepsi mimari. Hepsi dini özelliklidir.
Doğru.
Hele de bu din İslam olursa, hele de bizim Allah'ımız, bizim peygamberimiz olursa daha da güzelleştirir. Dolayısıyla insan bütün işini ne yapıyorsa, güzelleştirmeyi istiyorsa, yani nasıl her işimize besmeleyle başlıyoruz ya, Bismillahirrahmanirrahim. İşte şiire de, zaten biz programımıza da besmele şiiriyle başlıyoruz. Ben diğer programlarda da bütün konuşmalarıma besmele şiiriyle başlıyorum. Bu da münacat ve naat da kitabın besmelesi olmalı. Bize her nimeti veren Mevlamızdır. Mevlamızdan bizi haberdar eden de Efendimiz Aleyhisselam'dır. Onlara olan sevgimizi göstermemiz gerekir. Yalnız ben Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili şiir yazarken işte bazı şairlerimiz diyor, gel ey Resulüm bizi kurtar, şöyle yap böyle yap diyorlar. Bir şey demiyorum o an o kardeşlerimizin ruh haline. Bana göre Efendimiz Aleyhisselam gelmiştir, Kur'an'ı getirmiştir, sünnetini bize bırakmıştır. Efendimiz'i özleyen onun sünnetine,
evet,
o uysun, konuda, Kur'an'ın emrine uysun. Yani hiçbir şey yok gibi gel, işte ümmetin perişan geldi
hocam,
ve şeyini bıraktı, hediyesini bıraktı.
Daha kötüleri var, ben şahit oldum. Eşimi bir kutlu doğum programına davet etmişler. Akşam eve geldiğinde çok rahatsız olduğunu söyledi. Bir daha bu tür şeylere gitmeyeceğini, katılmayacağını. Niçin diye sorduğumda şöyle dedi. Yani hanımlar tabii program yapıyorlar. Ve öyle şiirler naat adı altında okunmuş ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Genç bir kız, genç bir hanım. Allah Resulüne hitaben şöyle şiirler okuyor. Yani şu mealde. Gelsen, dizine yatsam, saçımı okşasan, yani elini tutsam, ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sen bu muhabbetin istikam, yani şöyle muhabbeti dile getirirken de istikamet dairesinde olmak gerekiyor, değil
tabii,
mi?
Tabii şeyin dışına yani, çıkmamak gerekiyor.
Bunların zaten açıkçası ben biraz da sahte duygular olduğunu düşünüyorum.
Ben karışmam o duygulara da, ifade ederken yani gel bizi kurtar, abi geldi, Kur'an'ı getirdi, sünneti de var, buna uyalım yani diye düşünüyorum. Bu şiirde de zaten bazı yerlerde onu vurguladım. Ne dünyanın tutacak dalı kalmadı. Peki Kur'an'ın yoluna düştüm ey Resul, bir ömür peşinden koştum ey Resul diye. Gül dalına tutunarak doğruldum. İşte yani sünnetine tutunarak doğrulalım demek istiyorum. Böyle yani onun yolundan gitmeniz. Kitap, sünnet, icma ve kıyas devam ediyor. Evet, severiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı. Görmek isteriz inşallah. Rüyamızda, cennette. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
Hocam size bir şey sorayım. Tabii cevabı özelse vermek zorunda değilsiniz. Allah'tan en çok ne isterdiniz?
Ona iyi bir kul olmayı isterdim. Kulluğuna layık olmayı isterdim.
En çok bunu mu isterdin?
Bunu isterim.
Peki peygamberimizle karşılaşsanız ona ne dersiniz?
Biraz selat ve selam senin üzerine olsun. Allah senden razı olsun. Evet. Bize İslam'ı getirdin, Kur'an'ı getirdin. Mevlamızı öğrettin, kulluğu öğrettin. Hı-hı. Derdim, bir de elini öpmek isterdim falan.
Evet.
Bir de belki bir görünce şey de belki bir şey diyemezdim yani. Şöyle yüzüne bakar, ağlardım sevincimden.
Evet.
Yani böyle bir şey olurdu. Belki de bir şey diyemezdik. Şükrederdik Allah'a. Gördükten sonra, konuştuktan sonra hemen bir şükür secdesi yapardım Mevlamıza. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselam bize gördü.
Bu tabii büyük bir mahrumiyet. Yani asırlar geçti. Belki Allah nezdinde, Allah indinde bunun ayrı bir kıymeti vardır. Yani onu hiç görmedik biz. Tanımadık. Bir insanın ne kadar güzel olabileceğine şahit olmadık. Yani bir peygamber tecrübemiz yok bu anlamda. Belki salih kulları Allah hamdolsun gördük ama bir peygamberin manevi dünyası nasıl olur? Nasıl hareket eder? Nasıl davranır? Bunlar çünkü duygusal, hissi şeyler, aktarılamıyor. Kitaplarda okuduğumuz çok şey değil.
Ya şunu bile
tam
söyleyebiliriz.
Tasvir edemez yani.
Mehmet Akif, belki Efendimiz Aleyhisselam yaşarken dünyanın rayihası, evet, atmosferi, havası, suyu bile farklıydı diye düşünüyorum. Hı hı. O yaşarken.
Evet.
Gidince tabii bir şeyler eksildi.
Bir bereket kalkıyor yani. Yani. Bir de peygamberlik de bitiyor. Böyle bir şey var. Vahiy gelmiyor artık. Yani Allah yani son hitabını insanlığa Kur'an'la yaptı ve bitti.
Evet.
Bir sahabi var hocam. Peygamber Efendi Hazreti Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anh'ın yanına gittiklerinde ağlıyor hanımefendi. Niçin ağlıyorsun? Hani Resulullah daha hayırlı bir yere gitti diyor da. Yani ben onun buradan dünyadan daha hayırlı bir yere gittiğini biliyorum diyor. Ama ben onu ağlamıyorum. Ben Allah'ın vahyi kesildi. Hmm. Onu ağlıyorum diyor. Yani yeryüzü böyle bir ilahi kitapla artık muhatap değil.
Yani manevi bir akış vardı Efendimiz Aleyhisselam yaşıyorken. Cebrail geliyordu, vahyi getiriyordu.
Dolayısıyla bir özlem var bütün Müslümanlarda. Ben de açıkçası dizine yatıp ağlamayı çok isterdim, evet, hocam. Tabii şuna da temas etmek lazım. Belki bizim alanımız değil ama bugünlerde sanki meşhur olmanın yolu hadisleri inkar etmek gibi olmaya başladı. Farkında mısınız? Ben görüyorum. Yani televizyonlarda falan ilahiyatçı değil, olabilir. İlahiyatçı olmayan insanlar da var. İslam'ı bilen ama yani herhangi bir bölümün akademisyeni, fakat programında diyelim ki Türk edebiyatından mı akademisyen? Türk edebiyatını konuşmuyor, şiiri anlatmıyor. Hadisleri inkar ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir de şu var. İnsanlarda şüphesiz ki hani bazı hadislerde onu alimler daha iyi bilirler. Bir sorunlar olabilir. Fakat onları hocam ben şöyle düşünüyorum. Halka açmak, halkın gözü önünde hadis kritiği yapmak ve insanlara da alternatif yani sıhhatli kendilerince hadisleri göstermediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Çünkü o insanlar hani onunla meşgul olduklarından dolayı onlar için çok önemli değil. Fakat bu sefer ben çünkü şahit oldum. Bir hadis söylüyorsunuz bir gence ya da herhangi bir insana. Yani Allah Resulü ne demiş diye düşünmeden önce acaba sahih mi diyor.
Yani şüphe böyle bir, uyandırıyor.
Böyle bir paranoya oluşmaya başladı. Dolayısıyla ben bu tür şeylerin yani bilmiyorum mahşerde Resulullah'ın yüzüne nasıl bakacaklar?
Yani ilim adamları konuşsunlar, problemli olan hadisler varsa onları ayırsınlar ve bu tartışma da bitsin. Diğerlerini de bize sunsunlar.
Evet, biz de bilelim, bilelim ne yani sahih, ne uydurma.
Dolayısıyla dediğiniz gibi orada bir şüphe oluşturuluyor. Ondan sonra da bunu söyleyenler kendi fikirlerini ortaya koyuyorlar, iyi mi? Bir ara tamamen sünneti ortadan kaldırmak isteyenler, reddedenler vardı. Ben Kur'an okur, ben yorumlarım diyor. Ha, şunu dediler, ben iyi hatırlıyorum. İmam-ı Azam da kim ki dedi. Sonra da kendi fikrini söyledi ama. Ben anladım ki İmam-ı Azam'ı kaldırıp aradan kendi geçiyor yerine. Kurban oldum. Sen Kur'an okuyorsun, fikrini söylüyorsun, İmam-ı Azam'ın fikrini söylemesine karşı çıkıyorsun. O zaman ben de derim, Sen İmam-ı Azam'ı, sen kim oluyorsun?
Evet, o iştahat edemiyor. Sen
dolayısıyla.
Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
Haddi aşmamak lazım.
Doğru. Bu matruşka var ya, kutu içinde kutu. Ben bu nesnenin insanın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını vesaire temsil eden çok önemli bir nesne olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün bir şekilde hasbelkader dediğimiz şekilde hoca olmuş insanlar bakıyorsunuz. Diyorum ki Allah bilir ya, bu adam Musa peygamber Allah'ın selamı üzerine olsun döneminde gelse Samiri olurdu bu adam. Meşrebi böyle çünkü. Belli insanlar var ki peygamberi dinin dışına itmeye çalışıyor. Peygambersiz bir din olmaz. O da Allah bilir ya, peygamber döneminde yaşasaydı Resulullah'ı inkar edebilirdi. Ama sen Mecnunsun, sen şairsin diyerek inkar etmezdi. Neden ben değil de neden sen diye inkar edebilirdi. Böyle Allah, bir gerçeklik var. Onun için
nefsimizi saylasın.
Evet, öyle diyelim. Hı. Ve hocam vaktimiz ilerledi. Dinleyicilerimize bir hikaye takdim edelim.
Çok güzel olur.
Sonra da programımızı sonlandıralım. Bir genç bir kıza gönül verdi ve onunla evlenmek, mutlu bir yuva kurmak niyetine girdi. Bu niyetin ailesini açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığın bir altını getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istediği altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden altını evlerinin yanında akan nehre fırlattı. Genç adam altının düştüğü nehre şaşkınlıkla biraz baktıktan sonra babasına döndü ve sordu. Bunu niçin yaptın anlamadım baba. Sana kendi alın terinle kazandığım bir altın getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamışsın ki dedi babası. Genç babasının bunu nasıl bilebildiğini anlayamamıştı. Hakikaten de parayı bir arkadaşından ödünç almıştı. Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Genç bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niçin yapıyorsun ki baba? Bu altını da sen kazanmamışsın oğlum. Delikanlı babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle de evlenemeyecekti. O yüzden bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Evet, en iyisi böyle yapmaktı. Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının koluna yapıştı. Hayır baba, hayır. O altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştım, ter döktüm ben. Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve oğlum işte şimdi evlenebilirsin dedi. Çünkü emeğinin karşılığı olan bu paranın değerini artık biliyorsun. Ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın.
Yüce Mevla hayırlı kazanç, hayırlı zamanlar versin bizlere.